Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Yeni bir Söz Ola programında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber huzurlarınızdayız. Siz değerli dinleyenlerimizi de saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli hocam selam ederim. Günümüz, haftamız hayırlı mübarek olsun diyelim
teşekkür
efendim.
Teşekkür ederim. Ben de saygılar sunuyorum değerli dinleyicilerimize.
Çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe'nin çok güzel bir sözü vardır. Ruhlarınızı hikmetli sözlerle dinlendiriniz der.
Ya, yani evet.
Gerçekten hak dostlarının, ondan sonra başta tabii aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Peygamber-i İzam Hazretlerinin, birçok gönül mimarının böyle sadrımıza şifa, gönlümüze huzur, ruhlarımızı inşirah veren kelam-ı kibarları vardır, hikmetli sözleri vardır. Bugünkü Söz Ola programımızda bu hikmetli sözlere biraz daha geniş bir şekilde yer verip, daha çok da Fahri Kainat Efendimizin damadı Hazreti Ali Efendimiz'e yapmış olduğu ölümsüz nasihatlerden yola çıkarak bizler de dersler almak isteriz o sözlerden. Biraz bu hikmetli sözlerin hem ehemmiyetinden, niçin gerçekten ruhlarımıza böylesine şifa verir, bize iyi gelir, iyi hissettirir, bunlar üzerine konuşalım. Bir de Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin kaleme almış olduğu, değil mi, dört büyük halifeyi ve onların o hikmetli sözlerini ne yer verdiği bir eseri var. Oradan yola çıkarak konuşalım isteriz efendim. Ne dersiniz?
Teşekkür ederim. Hocam çok güzel buyurdunuz. Hikmetli sözler gerçekten gönlümüzün şifasıdır.
Ruhumuzu dinlendiriyor.
Ruhumuzu dinlendiriyor. Manasız geçen hayatımıza bir mana katıyor. Çünkü her zaman, belki her hafta aynı şeyi söylüyoruz ama dünya bizi çok meşgul ediyor.
Maalesef.
Çok meşgul ediyor. Bu doğasında var. Çocuk endişesi, ev endişesi, geçim endişesi, çalışma endişesi, işte trafiktir, efendim gelecek kaygısı, bunlar zihnimizi çok meşgul ediyor. İnsanın zihni neyle meşgulse ameli de o oluyor sonuçta. Tabii. Yani. Ne olabilir ki yani? Ve sık sık şunu söylüyoruz. Diyoruz ki gözden ırak olan şeyler gönülden de ırak oluyor. Bir şey gönülden ırak olursa insan ondan zaten uzak oluyor. Şimdi bu yüzden yani şu anda hepimiz bunu görüyoruz. Kapitalizm asla boşluk bırakmıyor. Her yerimizi dolduruyor. Televizyon açıyoruz, reklamlara muhatap oluyoruz. İnternet açıyoruz, muhatap oluyoruz. Sokağa çıkıyoruz, dövizler, sözler, panolar, reklam panoları. Her yerde bir telkin bombardımana muhatap kalıyoruz. Şunu giyin, şunu yiyin, şunu düşünün, şunu seyredin. Şunu konuşun, şununla beraber olun, şuna değer verin, buna değer vermeyin. Ya insan boşta kalmıyor, hiç boş bırakmıyor. Yani kim sizi boşluk bırakmıyorsa, boş bırakmıyorsa, gönlünüzü de o yoğuruyor. Hayatınızı da o yoğuruyor. İşin beter tarafı, mananız da ondan geliyor.
Yani, bir de hocam şu var, boş bırakmıyorlar. Niçin boş bırakmıyorlar? İnsan tefekkür etmesin.
Evet.
Düşünmesin. Nereden geldim? Nereye gidiyorum?
Tabii.
Niçin buradayım? Benim vazifem nedir?
Evet.
Değil mi? Yani tamamen zihnimizi, kalbimizi böyle boşaltacak şeylerle ne yazık ki bizleri meşgul ediyorlar ki hakikatten fersah fersah uzaklaşalım.
Evet, onlar müşterisi olmaya devam edelim.
Tam olarak bu.
Onlar ürettiklerini almaya, sattıklarını müşteri olmaya devam edelim. Dolayısıyla onlardan kopmayalım. Yani bu Truman Show diye çok güzel bir film var.
Evet.
Harika bir film. Biz Truman Show'dakiler gibiyiz. Yani bir dünya kuruyorsunuz. Dolayısıyla şu da var. Dünyanızı siz kurmazsanız biri gelip size dünya kuruyor.
Kendinizin belirlemediği gündem başkalarının tarafından talan edilip belirleniyor.
Ediliyor. Sonra çocuğun benim zannediyorsun ama o senin olmaktan çıkıyor. Çünkü onun zihnini yoğuran, gönlünü yoğuran, meşgul eden başkaları. Siz olamıyorsunuz yani. Bu çok basit bir şey. Bizim yaptığımız şey çocuğumuza bağırmak, çağırmak işte böyle değil. Yok gelin evine sahip çıkalım falan. Ya bu sahip çıkarım ya denilen şey yaşantıya dönüşmezse olmuyor. Şimdi Feridun Attar Hazretleri bir müddet kitaplar yazmaya başlıyor. İşte menakibnameler yazıyor. Menakib yazıyor. Menakib-i Arifin yazıyor. Diyor ki niçin böyle kitaplar yazıyorsun? Diyor ki ulu insanlar diyor öldü gittiler, vefat ettiler. Ama sözleri hep yaşıyor. Ve diyor yaşayan insanların örnek alacak insanlara, hayatlara, sözlere ihtiyacı var. Bunları derleyip toparlayalım diyor. Bakın mesela Peygamberimizin mevlid doğumunu kutlamaya karşı çıkanlara karşı çok güzel bir cevap verilmiştir. Denemiştir ki kardeşim adam ilaççısı şu. Ya Peygamberimiz zaman doğum günü mü kutlanıyordu? Ya Peygamber zaten yaşıyor kardeşim niye kutlayacak? İşte sahabe kutlamıyordu. Çünkü sahabe zaten peygamberle beraber yaşanmıştı. Ama biz unuttuk. Unuttuk. Bugün peygamber yaşamıyor, sahabeler yaşamıyor. Hayatları hiç anlatılmıyor. Ne filmleri yapılıyor, ne kitapları okunuyor, ne sözleri yok. Şimdi bizim bunu belli bir zaman hatırlatmamız lazım. Rasim Bey'in İpin Ucu diye bir kitabı vardır. Çok
Rasim Özdenir.
Ben herkese tavsiye ederim. Okumasın. İpin Ucu diye bir kitabı var hocam. Çok kıymetli bir eserdir. Amerika'ya gidiyor gençlik yıllarında. Bir pansiyonda kalıyorum diyor. Sabah aşağı iniyorum diyor pansiyona kahvaltı için, yemek için. İhtiyarlar yaşlı insanlar var. Şunu gördüm diyor. Yaşlılar hiç konuşmuyorlar. Size yemekten yiyip odadan çekiyorlar. Hiç konuşuyorlar. Ben birkaç tanesini konuşturmaya çalıştım beceremedim. Bir gün diyor bir yaşlı hanımefendiyle yan yana oturdum. Gazete vardı elimde okudum. Gazete verdim ona. Okur musun diye uzattım. Bana dedi ki diyor birdenbire biliyor musunuz? Benim de sizin yaşınızda oğlum var dedi diyor. Yaşıyor mu? Nerede dedim diyor. Tabii torunlarım da var dedi diyor. Peki neredeler? Ama hiç beni ziyarete gelmiyorlar dedi diyor. Şimdi Rasim Bey'in şeyi şu. Batı medeniyetini şöyle çeviriyor. O kadar yalnızlar ki diyor. O kadar kimsesizler ki. Bu kimsesizlikten yok etmek için günleri icat etmişler diyor. Analar günü, babalar günü, sevgililer günü, doğum günü, işte bilmem Paskalya günü. Dertleri şu diyor, bir beraber olmak için bir bahaneler bulalım. Hatırlatmak için bahaneler bulalım. İşte adamın derdi bu. Gerçekten eğer siz kulaklarımızı boş bırakırsanız şeytan gelip kulakları dolduruyor hocam. Gönlü boş bırakın şeytan gelip dolduruyor. Zaten şeytana bir boşluk arıyor doldurmak
tabii
için.
Tabii ki.
İnsan ve cin şeytanları. O boşluktan içeri giriyorlar. İnsan, hani ayet-i kerimeyi sık sık okuyoruz. Feiza ferahte.
Fensap.
Değil mi? Feiza ferahte, boş kaldığında fensap. Cenab-ı Hak orada fe edatını kullanmış derler alimlerimiz. Vensap değil, fensap. Vensap derse ya, bir müddet sonra boş kalırsan biraz sonra doldurabilirsin. Hayır, Allah diyor ki fensap. Sakın boşluk bırakma. Bak boş kaldığında hemen fensap, hemen bir işe koyun, intisap et. Hemen bir işe koyun, hiç boşluk bırakma. Çünkü boş bıraktığın anda şeytan seni dolduruyor. Bu yüzden alimlerimiz çok kıymetli kitaplara yazmışlar. Unuttuğumuz insanlığımızı, unuttuğumuz Müslümanlığımızı, işte unuttuğumuz hayatımızı, o değerleri hatırlatmak için çok kıymetli kitaplara yazmışlar. O kadar emek de vermişler ki bunlar... Ben şimdi edebiyatçı olarak bunlara biz iştigal ediyoruz tamam ama bunlar öyle edebiyat kitabı deyip de geçiştirip sadece.
Asla.
Maalesef bugün edebiyatın iyi bir kıymet harbiyesi yok. Bana edebiyat yapma, bana edebiyat parçalama, işte bırak bu edebiyatları, bana masal okuma, bana hikaye okuma gibi gerçekten o kadar kıymetsizleştirmişiz ki bu değerli metinleri, edebiyatı da, masalı da. Halbuki Osmanlı medeniyeti şiir üzerine duruyordu ya, şiir üzerinedir ya. Bakın çok kıymetlidir. Bu yüzden Şems-i Sivasi Hazretleri 16. yüzyılda Sivas'ta, Tokat'ta, Sivas'ta yaşamış, İstanbul'a gelmiş. Çok kıymetli eserler var. Bakın 35'e yakın bilim eseri var. Hayatı boyu o mücadele bir de yazmaya devam etmiş. Aman insanlar boş kalmasın, şeytana boşluk bırakmayalım diye. Bu eserlerden birisi de hocam Menakib-i Çehariyar yani dört sahabeyi, dört halifeyi anlattığı hakikaten çok kıymetli bir kitap var. Şimdi bu kitabı sağ olsun Sivas Üniversitesi'nde Alim Hoca arkadaşlarla beraber bütün kitapların külliyatını yayınladılar. Belediye sağ olsun el attı arkadaşlara. Bu kitabı da rahmetli Ahmet Aslan hocamız bugünkü Türkçe'ye aktarmış, uğraşmış. Şimdi buradan bir bölüm var işte 39. menakıb diye. Bu kitapta çok bu bölümde Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye verdiği tavsiyeler var hocam. Ben işte bunu okuduğum zaman ya çok etkiledi beni. Ya yani o Hazreti Ali ona muhtaç mıydı da nasihat ver? Haşa bu denemez. Herkes her an nasihatı öğüte muhtaçtır. Bir. İkincisi Sivasi Hazretleri bunları tespit etmiş, kaydetmiş, yazmış. İnsanlar buna istifade etsin diye o gün. Ama ben şunu anladım. Gerçekten bugün biz bu öğütlere çok daha fazla muhtaçız.
Her zamankinden daha
çok. Evet daha muhtaçız. Çünkü bugün dünya çok daha fazla bizi meşgul ediyor. Mesela ben şimdi bu kitabı yazıldığı devri düşünüyorum. Dünyanın bu insanları meşgul etmesi bir günde %15-20 ise bugün %90 ya. Biz %90 dünyayız ya. Ya namazı kılmıyorsak var ya %99 dünyayız zaten ya. Biz çok daha muhtaçız. O yüzden şimdi şöyle bir şey giriş yapmış. Peygamberimiz beni huzur-u şeriflerine çağırdı diyor Hazreti Ali. Dedi ki ya Ali sen benden Harun menzilindesin Musa'dan. Ya yani Musa için Harun Aleyhisselam neyse. Benim için sen de olsun. Lakin illa o kadar ki benden sonra peygamber gelmez. Resul gelmeyecek. Sen de tabii Resul değilsin. Ama diyor şimdi bakın.
Ben sana vasiyetler
evet, eylerim. Ben sana vasiyetler eylerim. Hıfz edersin. Şakiri didirirsin. Ve şehit olursun. Bak. Ne kadar güzel. Diyor ki yani eğer bu öğütlerimi tutarsan şakirlerden olarak dirileceksin. Bakın bu çok önemli bir şey. Ben bunu okudum. Peygamberimizin bir insana öğüt verirken öğüdün sonucunu söylüyor. Yani bu öğüt tutarsan ne olur? Şakir dirileceksin. Şakir dirilmek önemli bir şey mi? Bak Peygamberimizin demek ki dirilmekle en önemli şey şu. Eğer şakirlerden olarak dirilirsek, şükredenlerden olarak dirilirsek Allah ne olacak? Ve şehit olursun. Şehit gibi dirilirsin. Ve Allah-u Teala seni kıyamet gününde fakih ve alim koparır. Alim diriltir yani. Şimdi bunlar öyle öğüt, kıymetli öğütler ki bu öğütleri alan, dinleyen, tatbik eden herkes hem şakirlerden olacak, hem şehitlerden olacak, hem fakihlerden olacak, hem de şehit sevabı almış gibi alim gibi dirilecek diyor hocam. Şimdi bunlar nasıl bir öğütler ki bu kadar kıymetli diye. Burada şimdi birinci öğüdü şu. Ondan böyle başlayalım. Ya Ali bil ki müminin 3 alameti olur. Hocam daha önce de söylemiştik. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer kavramları dondurursak bir şey donmuşsa o şey ölür. Bakın dini kavramlar asla dondurulamaz. Dondurur mu? Dini bir hapsedersin belli bir çağ yüzüyle. Şimdi her zaman şunu söylüyoruz. Din asla haşa yenilenmez. Dil yenilenir.
Dil yenilenir. Evet. Din asla yenilenmez.
Din yenilemez. Din gelmiştir. Ama dili yenilemen lazım. Çünkü dil olmazsa din olmaz. Mehmet Akif Türkçe'ye çok kıymet, çok değer veriyor. Dile çok değer veriyor. Diyorlar ki niye bu kadar değer? Diyor ki iki şey çok kıymetlidir. Bir din, iki dil. Ama diyor dil olmazsa dini de anlayamaz. Anlatamaz.
Lisan hassasiyeti çok önemli.
Çok önemli.
Evet.
Mesela bu niye böyle söylüyorum? Peygamberimiz kendi hayatında bu dil güncellemelerini, din yenilemelerini o kadar sık yapıyor ki. Sürekli bir yenileme yapıyor. Mesela Müslüman kimdir? İşte 5 vakit namazı kılan, orucu tutan filan. İslam 5 şartını, imanı 5 şartı yerine getiren Müslümandır. Ama bazen diyorlar ki ya Resulallah işte Müslüman kimdir? Yemek yedirendir diyor mesela. Birden yemek yedirendir diyor.
Öfkesini dizginleyendir
diyor. Evet mesela işte diyor efendim pehlivan kimdir? Yine yok diyor işte diyor öfkesine sahip olandır. Dolayısıyla şimdi dondurmamamız yani mümin kimdir? Abi işte İslam 5 şartı var kardeşim tamam da. Bizim kütüb-i sitedeki o hadis kitaplarında o kadar farklı kavramlar peygamberimiz söylüyor ki. Bak burada 3 şey tanıyor. Mümin kimdir? 1. Namaz kılmak. 2. Oruç tutmak ve sadaka vermek diyor.
Müminin 3 alameti.
3 alameti vardır. Yani bu üç alamet üzere kişiye mümin denir. Namaz kılacak, oruç tutacak ve sadaka verecek. Bak mesela diğer İslam'ın üç diğer şartlarını burada saymıyor. Zaten namaz kılan insan diğerlerini haydi haydi tutacaktır. Oruç tutan insan. Şimdi biz namazımızı kılıyorsak, oruç tutuyorsak, sadaka veriyorsak tamam, buna göre mümin olmaklığımız devam ediyor demektir. Tamam. Ama şimdi bunların tabii bizatihi kendisinin bir de içi var. Namaz kılmanın da bir manası var, içeriği var. Şimdi peşinden bak diyor ki, peki münafığın dahi üç alameti olur diyor.
Neymiş onlar?
Üç alamet. Bak. Şimdi biz münafık kimdir diye sorsak belli şeyler söyleriz. Hadislerde vardır bunlar. İşte efendim sözünde durmaz, söylenince yalan söyler, emanete hıyanet eder. Ama bu belli nitelikleri. Burada saydıkları şu, bakın çok değerli. Halk önünde namazın, rükûun ve sücudun tam eder.
Çün tenha olur.
İnsanlar bunları görürken, namaz kılarken münafıklar o kadar dikkatli kılarlar ki vay be ne güzel namaz kılıyormuş desinler diye. Hani öyle münafığı birine atılır ya, namaz kılıyor böyle, o kadar yanında birileri var, beni iyi görsünler diye.
Tam böyle tadil-i erkana öyle riayet eder ki Allah.
Evet, çok güzel kılar. Namazdan sonra biri diyor ki buna, ya ne güzel namaz kılıyorsun sen diye ya. Diyor ki ona, sen bir de beni abdestliyken görsen. Yani şimdi bilmiyorsun abdesti, çünkü o bilir, biz bilmeyiz ama namazı görüyorsun. Bunlar halk önünde namazın rükûnsu tam yaparlar. Çün tenha ola, hiçbir rüknü yerine getirmezler. Yalnız kılarken de yalap şalap kılarlar. Bak. Şimdi münafık herkesin içinde namaz kılar. Ama yalnızca namaz kılmaz. Mantıken değil mi, öyle değil mi?
Evet.
Ama bu diyor ki bak, yalnızken rüknü yerine getirmezler. Yani diyor ki efendim şöyle, ben namazımı kılıyorum. İşte yalnızken de kılıyorum. Şöyle diyor, diyor ki eğer namazın insanla gördüğü zaman rükünden tam yerine getiriyorsam, yalnızca getirmiyorsam, bak sende bir münafıklık alameti var. Bunu yapma. Müminsin ama bir taraftan müminin alametinden çok münafıklığa kayıyorsun. Bu tehlikeli bir şey.
Hatta şöyle bir menkıbede anlatılır hocam. İbretli bir hadise. Böyle bir zat bir gün bir mescitte tek başına namaz kılıyormuş. Tam o esnada kapının gıcırdayarak açıldığını duymuş. Hemen kendine çekidüzen vermiş. Daha böyle bir dikkatli bir şekilde, tazimli bir şekilde tadil-i erkana riayet ederek hemen namazı kılmaya başlamış. Sonra bittiğinde sola selam verirken bir de bakıyor, bir kelp.
Ya.
Kapıyı aralayan bir kelp. İşte o münafığın işte resmedildiği bir anı böyle kıssalaştırmışlar.
Çok güzel. Ve biz maalesef bu tongoya çok sık düşüyoruz.
Evet.
Yani biz bile, hepimiz biz bile derken müminler, yani namaz, münafık, elhamdülillah münafık değiliz, yani alametimiz yok deme diyor bak.
Tabii.
Her an bunlar o kadar hassas şeyler ki. Mesela Peygamberimiz buyuruyor ya, öyle insanlar var, sabaha kadar rükû sücuttadır, yanlarına tek kalan şey yorgunluktur, uykusuzluktur. Akşama kadar oruç tutar, tek
şimdi niye içi boş.
Yani çünkü niyetleri o işi yapmak değil. Başka bir şey var ama onu biz bilmiyoruz ama. Onu ancak Allah bilir. Biz bilemeyiz. Dolayısıyla ibadetleri yaptığın zaman şöyle denir. Güzel bir fıkra vardır hocam. Bir gün öğrencinin birisi demiş ki, hocam demiş hocasına, ben demiş hafız oldum, bitirdim. Tamam, bitirdin. Hocam ne oldu? Bu gece demiş bir rekatta bir hatim yaptım demiş. Demiş nasıl yaptın ya? Falan. Tamam demiş oğlum, bu akşam demiş ben seni dinliyorum, öyle bir yap demiş, tamam mı? Şu öbürsün geliyor diyor ki, yaptın mı diyor. Hocam diyor, vallahi anca yarısını okuyabildim. Ya tam sizi dinliyorsunuz dedi, tam okuyamadım. Oğlum bugün de diyor seni peygamberim dinliyormuş gibi diyor. Namazlı diyor öyle kıl, tamam mı diyor. Gel ne oldu diyor. Hocam diyor Fatiha'yı bitiremedim diyor, ya doğru mu değil mi diye. Oğlum bu akşam da diyor Cebrail Aleyhisselam seni dinliyor. O getirdi ya Kur'an'ı diyor. Öyle bir oku diyor. Geliyor. Hocam diyor Bismillahirrahmanirrahim dedim, vallahi kaldım. Orada kaldım diyor. Oğlum bu akşam seni Cenab-ı Hak bizzat dinliyor, öyle diyor. Öbürsün geliyor ki hocam diyor bis dedim diyor, kaldım. Bismillah falan. Şimdi yani bizi Allah görüyormuş gibi ibadet etsek rükû sücudda sorun yok. biri görüyormuş gibi yaptığımız zaman işte Allah seni görmüyor mu da biri seni görüyormuş gibi düşünüyorsun. İşte o diyor münafıklık, bunu yapma. Bak bu tehlike. Hepimiz her amı tongaya düşebiliriz.
Var.
Sonra diyor ki ve bak ne kadar önemli bir özellik. Ve çün met ederler işini neşat eder.
Yani hocam?
Yani birisi yaptığı işi övdüğü zaman bununla gurur duyar. Evet ben güzel yapıyorum. Ben harika Allah yapıyorum. Muhafaza. En güzelini ben yaparım. Bu işi benden daha iyi yapan olmaz diye sevinir. Bakın nasıl bir alamet bu. Çok tehlikeli. Yani insan içinde bulduğu neşatı da, sevinci de, gamı da, işini başarma yeteneğini de, gücünü de, imkanını da eğer Allah'tan değil, sırf kendinden biliyorsa işte bu çok tehlikeli bir şey. Bu biliyorsun bu şeyin alametidir. Yani Karunluk alametidir.
Tabii.
Dediler ki Karun'a, ayet-i kerimede var ya, yahu bu malları sana Allah verdi. Bir şükret dediler. Dedi ki niye Allah verdi ya? Ben kendim kazandım bunları dedi diyor. Kendi imkanlarımla ben bunları kazandım diyor hocam. Bak. Şimdi Sibasi Hazretleri'nin çok güzel bir hatırlatmış Hazreti Ali'den naklen. Diyor ki kardeşim ben şey öğretmenim tamam mı? Ben süper bir öğretmenim abi. Benden öğretmen olmaz ya. En iyi spiker benim. En iyi öğretmen, en iyi
Allah
doktor benim.
Allah muhafaza.
Var ya benden daha iyi bir İşte müdür bulamazsınız. Benden daha iyi bir bakan bulamazsın. Benden daha iyi bilmem ne bulamazsın. Dediğin anda diyor sen münafıklığın dibini buldun kardeşim. Buna sevinme. Tam aksine mesela şöyle. Bu niye önemli hocam? Çünkü malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah sadaka vermeyi emrederken mallarınızdan sadaka verin demiyor. Size verdiklerimizden sadaka size verin. Verin diyor. Bak.
Yani o malı, o nimeti sana kimin verdiğini unutmadan vereceksin diyor. Kendine pay çıkartmayacaksın.
Evet orada. Birisi beni yaptığım işi mesela övüyor tamam.
Allah
hocam şöyle işte konuşuyorsun, işte böyle vaaz ediyorsun, işte şöyle bir ders yapıyorsun, şöyle kitap yazıyorsun, böyle makale yazıyorsun falan. Övdüğü zaman eğer birden ben burada sevinirsem, gururlanırsam, kibirlenirsem anla ki oğlum şeytanın oyuncağı. Şeytan oraya geliyor. Gıdık diyor, evet diyor, sen güzelsin, sen iyi anlatıyorsun, iyi yazıyorsun, iyi konuşuyorsun. Sen iyi bir idarecisin, iyi bir yöneticisin dediğin yani hocam, şeytan bizleri geçirmiştir. Ne olması lazım? Biri beni övdüğü zaman, takdir ettiği zaman benim birden elhamdülillah kardeşim.
Lütfeden Allah.
Allah lütfetti. Bizim bir arkadaşımız vardı, Şahin hocamız, selametlik. Bunların memleketinde çok iyi bir hafız varmış, çok güzel mevlüt okumuş falan böyle. Çok da kibirliydi diyor. Ona diyorlar ki ya bu kadar kibirlenme. Bu sesi veren Allah.
Bitti.
Alma edebilir. Tamam mı? Bir sabah kalkmış. Falan ses gitti diyor hocam. Ya Kemal diyor ya merhum. Bir tel kopar. Ahenk ele diye kesilir. Dolayısıyla bak. Bir kişi yaptığı iş övüldüğü zaman orada kibirleniyorsa, gururlanıyorsa İşte o diyor münafık alametidir.
Öyle.
Çünkü nimeti Allah'tan değil, kendinden bildi.
Öyle. Hocam, gururlanma insanoğlu ölmemeye çare mi var, var demişler. Evet. Şimdi bununla ilgili Gülistan'da da çok güzel bir şehzadenin bahsettiği bir hadise vardır. Şimdi diyor ki çocukluğumda zühde, riyazata, gece ibadetine çok düşkündüm.
Evet.
Bir gece babamın yanında oturuyordum. Bütün gece gözümü yummamış, Kur'an-ı Kerim'i elimden bırakmamıştım. Bir takım kimselerse etrafımızda uyuyorlardı. Babama dedim ki, babacığım, şunların bir tanesi bile başını kaldırıp iki rekat teheccüd namazı kılmıyor. Sanki ölü gibi uyuyorlar, dedim. Bunun üzerine babam kaşlarını çattı ve oğlum Sadi, başkalarını dedikodusuna edeceğine keşke sen de onlar gibi uyusaydın. Zira senin bu hor gördüklerin şu andaki ilahi rahmetten mahrumiyet içindelerse de onlara kiramen katibi melekleri menfi bir şey yazmıyor. Senin amel defterinse din kardeşlerini küçük görme ve gıybet günahı yazıldı defterine karşılığını verdi. Yani amelle böbürlenmek.
İşte çok en tehlikeli.
Allah muhafaza.
İşte o. O da babası diyor ya keşke diyor sen de kalkmasaydın.
Uyusaydın daha.
Daha iyiydi. Hem Mevlana Hazretleri der ya çok güzeldir. Şeytan der insandan asla ümit kesmez. Hiçbir zaman. Yani navigasyon cihazını örnek vermek lazım. Biz şimdi navigasyona gidiyoruz. Kayboluyoruz. Navigasyon tamam diyor yeni bir rota çizdik size diyor.
Rota yeniden
kayboluyoruz. Rota yenilendi diyor. Yine yani navigasyon, yeter kardeşim kaç defa söyleyeceğim, sen deli misin, ahmak mısın demiyor. Sürekli rota yeniliyor bize. Kızmıyor, öfkelenmiyor, sinirlenmiyor. Ya şimdi hakikaten bu tür şeylerde yani söylemlerde insan hangi yolda gidiyorsa o gittiği yolda bir uyarıcı mutlaka vardır. O uyarıcılara kulağını tıkadığı zaman düştü şeytanın kucağına. Velayet Hazretleri diyor ki şeytan insandan asla ümidini kesmez. Bak vazgeçmez ya. Şimdi ben ne yapar diyor. Siz namaz kılacaksınız. Sizi namaz kıldırmamak için her şeyi yapar. Sonra buna rağmen namaz kıldınız mı? Size şunu taktiği yapar size diyor. Sizi namazınızla övündürmeye çalışır. Der ki diyor ya bak bunlar namaz kılmıyor, ben namaz kıldım. Diyor ki o namazı kılma daha iyi. Bir sadaka vereceksin. Vermek zordur, tamam mı? Adam bir şekilde şeytanı yenip vallahi sadaka da veriyor. Diyor ki helal olsun lan, sadaka bari verdin, millet onu da vermiyor. Diyor ya kardeşim sen şimdi amelini övündün ya. Övündüğün amelini yapmaman yapmandan daha hayırlıdır. Bak bu çok enteresan bir şey. Bu mübarek de bizi dururken uyarmıyorlar ya. Şimdi burada hocam şunları hatırlatmak lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakın Yusuf Aleyhisselam'ın malum şey ile yani Züleyha'nın buna saldırması sonucunda Yusuf Aleyhisselam'ın bir şeyi vardır. Şimdi ayeti açıyorum buradan. Meali de burada. Diyor ki ve ma überri'u nefsi diyor. Bakın Yusuf Aleyhisselam diyor ki ben nefsimi temize çıkarmam diyor. Şu meali burada okuyorum. Bak. Yani ben kötülük yapmam, ben nefsimi temize çıkarmam. Peygamberken bunu söylüyor. Yani şu, bunu niye böyle söylüyor? Çok basit bir sebebi var. Peygamberimiz buyuruyor ki, ben şeytanımı alt ettim. Şeytanım bana zarar veremez. Allah beni ondan muhafaza buyurdu. Ama nefsim için aynı şeyi söyleyemem diyor Peygamberimiz. Ve Peygamberimizin sık yaptığı duaların biri şu, ya Rabbi nefsimle beni göz açıp kapayıncaya kadarcık olsun baş başa bırakma. Peygamberimizin duasıdır bu. Yani peygamber insan olmakla nefsinin sürekli ivasına muhataptır. Hepimiz biz çok daha fazla muhatabız tabii. O onu alt edebiliyor. Bak der ki ben nefsimi temize çıkarmam dedi diyor Yusuf Aleyhisselam. Çünkü inne nefselle emmaretün, burada mealini okuyorum. Çünkü nefis emmaredir. Emmar emrin mübalağası hocam. Çok çok emreder. Nefis sürekli bize aleyhimize olacak işleri yapmayı emreder. Bunu ne biliyor musunuz? Mesela sürekli şekerli yememizi tavsiye eder. Abi böyle şekerli yiyelim, şekerli yiyelim. Ya o şekeri zalık. Sade nefsin görevi bizi ibadette değil. Şekerli yememiz, sürekli yağlı yiyelim, şekerli yiyelim. Sürekli uyuyalım, gezelim, eğlenelim. Ya kardeşim çalışmam lazım. Ya işte sürekli yağlı yemez, sürekli şekerli yemez. Nefis hep bundan. O yüzden derler ki ahmakların en ahmağı nefistir. Çünkü yaptığı her şey aleyhinedir. Lehine bir şey yoktur nefsin ya. Benim nefsim var ya, ne istiyorsa o benim kesin aleyhime ya. Sabahleyin kalkacağım, kalkamıyorum, yat diyor. Yatıyorum. Şimdi bir lehime değil ki ben, aleyhime yani. Bir yemek yiyeceğim, gideceğim yağlıları, şekerleri, ballıları, şunları tercih ediyorum. Ya o da ya git işte efendim ıspanak ye, pırasa ye, sebze demiyor bana ya. Git diyor işte döner ya, türlü ya, şunu ye. Hep onu tavsiye eder ya. Tamam.
Nefis döner işte.
Evet. Çalışma. Ya bu işte çalışırsın. Ya yarın çalışırsın. Günler Allah'ın günü bitmiyor diyor. Ya ders yazacağım, makale yazacağım, ders çalışacağım. Yok diyor ya, böyle hele çalışırsın. Yani lehime olan bir şey yok.
Evet.
Dolayısıyla o da diyor ki bak, nefis kötülüğü emreder. Ancak Allah'ın korumaları hariç işte. Sonra bu ayetin devamındaki bir sonraki ayette hocam Allah onu söyle sevme diyor yani. O ayeti burada okumam lazım. Yani onun korunduğu ayet yani. Allah onu koruyor. Yusuf Aleyhisselam'ı. Züleyha'nın şerrinden koruyor. Orada da söylüyor yani güzeldir. Hemme biha, hemmet biha ve hemme diyor. Züleyha Yusuf'u istedi. O da onu istedi ama Allah ona bir delil gösterdi. Sonra orada bir kelime kullanacağım. Muhlesun diye bir kelime var. O kelime üzerine çok durulmuş. Muhlesun. Allah Teala diyor ki Yusuf Peygamber, o muhlesundandı diyor. Yani ihlasa erdirilmişlerden, Allah'ın koruduklarındandı diyor bak. Bir insan Allah'ın korumasında değilse o zaten mahvolmuş. O yüzden diyor ki mübarek Peygamber Efendimiz bize, biri seni övdüğü zaman işinle, bununla kibirlenme, bunu gururlanma. Onu sana verenin senin alacağını da unutma.
Aynen.
İşte bak bu bir kibir alameti. Böyle insanlar çok ya etrafımızda ya. Kendini vazgeçilmez zannediyor.
Ya mezarlıklar onlarla dolu.
Dolu, evet. Çok güzel bir söz vardır ya. Oyun bittiği zaman şah da piyon da aynı kutuya konur
deniyor. O kadar.
Bunlar anla. İnsan bunları söylüyorsunuz. Yaptığı işte kendini vazgeçilmez zanneden kişi. Hocam maalesef bunları duyuyor. Hala o iş yapmaya devam ediyor. Şimdi bak münafıklığın ikinci alameti buymuş. Övdüğün zaman bununla kibirlenir. Sonra üçüncüsü, Allah-u Teala Hazretlerini aşikare zikreder. Ve tüm hali ola Allah-u Teala Hazretlerini unutur diyor. Yani birilerinin olduğu yerde bizim Efruz Bey vardır. Şeyin kahramanı Ömer Seyfettin. Karakter romanı vardır. Ben okumayı tavsiye ederim değerli dinleyenlerim. İşte Efruz Bey diye. Böyle münafıklığın böyle yani dik alam muhteşem bir abidesi diyelim yani. Her yerde çıkar. Her şeyde vardır. Her şeyi bilir. Ama hep bir numaradan. Tamam. Müthiştir. O Ömer Seyfettin'in inanılmaz bir ironisidir bu eleştirisi de. İnsanların olduğu yerde çok abis görünür, zahit görünür, alim görünür, arif görünür. Yalnız kaldığı zaman yemediği hat yoktur diyor. Bak işte sende de böyle bir şeyler varsa yani şu diyor ki bize insanlar seni görüyorken nasıl ibadet ediyorsan yalnızken de böyle yap. Münafıklıktan kurtulmak istiyorsan. İki, biri seni övdüğü zaman işinden dolayı takdir ettiği zaman hemen sevinerek, kibirlenerek kendini o tuzağa düşürme şeytanın. Bundan işte Allah'a şükür. Cenab-ı Hak bize böyle bir imkan verdi, ya. Fırsat verdi. Biz de bunu yapıyoruz. Ne güzel de. Tamam mı?
Tabii. Yani hocam hiçbir zaferin, hiçbir muvaffakiyeti kendimize mal etmeyeceğiz, sahiplenmeyeceğiz. Oradan yani işte büyüklerimizin bize nasihatleri hep bu yönde. Bunu anlamamız gerekiyor herhalde. Yani nefse pay çıkartmamak, o zaferi de hastalandığımızda, şifa bulduğumuzda, şifayı lütfedeninde, ikram edeninde Cenab-ı Hak tabii olduğunu canım. Unutmamak. Unut. Her şeyi her şeyi ona yönlendirmek.
Ha bu.
Tabii.
Bu neyi getiriyor? Ayette malum Allah diyor ki Allah şükrederseniz artırırım.
Amin.
Ama mesela nankörlük yaparsanız azaltırım demiyor. O zaman diyor ki Allah'ın azabı şiddetlidir diyor.
Tabii.
Şimdi şu var, ben işimi güzel yapmaktan dolayı, iyi yapmaktan dolayı birisinin takdiriyle muhatap olunca eğer bunu kendimden bilirsem Allah anla muhafız. Ki Allah'ın azabına muhatap olacağım. Ama ya kardeşim Allah'a şükür çalışıp uğraşıyoruz Cenab-ı Hak lütfüyle dersek Allah benim işimi daha iyi yapmamı kolaylaştırıyor.
Tabii.
Nimetini artırıyor kardeşim, niye bundan çekineyim ben ya, akıl mantık var.
Kesinlikle.
Var değil mi?
Bu tarihten müsaadenizle çok küçük bir misal vermek isterim. Konumuzu zenginleştirsin diye. Barbaros Hayrettin Paşa Andrea Doria'yı Preveze'de büyük bir hezimete uğrattıktan sonra böyle hocam içinde on binlerce esiri de önüne katarak Sarayburnu'ndan Haliç'e giriyor. Muhteşem bir zafer kazanılmış. Denizin üstü, içi vesaire esir dolu, düşman kadırgalarıyla dolu. O esnada da Kanuni Sultan Süleyman Han, vezirler, paşalar bu muhteşem manzarayı saray burnundan bir sahil sarayın önünden seyretmekteler. Paşalardan biri heyecanlanıyor. Sultanım, sultanım diyor. Dünya böyle bir manzarayı acaba kaç kere seyretti? Sizler ne kadar fahretseniz, övünseniz azdır. Kanuni'nin cevabına bakın kıymetli hocam. Paşa, paşa diyor. Bize böyle bir durumda fahretmek, gururlanmak mı düşer? Yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden Yüce Rabbimize hamd ile i̇şte şükretmek mi düşer, şükretmek mi yakışır? Kanuni büyük yapan bu işte,
evet.
Bu hassasiyet.
Biliyorsunuz onun bir özelliği var. Çok gururlanıp kibirlendiği zaman bir mezar kazılmış, gidip orada yatarmış sabaha kadar. Mezarla yatarmış böyle. Çok kibirlendiği zaman, böyle tarihte bir anısı da var bunun. Yavuz Sultan Selim Han da malum işte Çaldıran Savaşı'nda İran'ı yerle bir ediyor. İşte evet. Efendim Mekke'yi, Medine'yi, o mukaddes toprakları imparatorluğa devletimize katıyor. Mısır'a gidiyor, fethediyor, evet, geliyor. Evet. Buna muhteşem bir karşılama alayı düzenliyorlar. Gece sessizce arkadan gidiyor saraya.
Fanilerin zafer taakları bizi nefsimize mağlup etmesin.
Evet, evet.
Lala diyor Hasan Can'a.
Aynı işte.
Öyle. Buyurun.
Kim kibirliyse burnu sürtmüştür. Kim şükrederse Allah'ın daha da yüceltmiştir.
Amin.
Hüseyin Hazretleri'nin dediği gibi merdivenden iterler yüksekten bakar ise. Öyle diyor ya. Merdivenden iterler kim yüksekten bakar ise. Adam atalı aşağıya. Bu yüzden işte bu şeyleri yani şöyle bu tür ikazlar, uyarılar Hazreti Ali'ye değil bize yapılıyor aslında.
Kardeş bize yapılıyor. Tabii.
Biz ne yapacağız? Tevazuyu elden bırakmayacağız. İşimizden dolayı ya şöyle bir çocuğun ya senin bir çocuğun var abi tebrik ederim ne kadar akıllı makı tabii işte benim çocuğum ben falan dediğin anda işte mahvoldun. Allah'a şükür bunu bize bahşetti bize uğraşıyoruz diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sonra dedi ki Hazreti Ali'ye peygamberimiz ya Ali dedi diyor zalimin dahi üç alameti vardır. Şimdi bak müminin üç alameti var. Münafığın üç alameti var. Zalimin de üç alameti vardır dedi diyor. Şimdi ben bunu okuyacağım. Diyeceğim kardeşim acaba ben zalim miyim değil miyim? Bakacağım. Diyor ki bir, kendiden alçak olana kahreder. Hocam mükemmel bir ölçü bu. Makam, mevki, bugünkü bunun karşılığı ne? Hocam bugün karşılığı ne bunun? Hani okullarda akran zorbası deniyor ya. Bugün bu şeyler amillerin atlarına baskı yapmasına bir tabir kullanılıyordu. Şimdi tam aklıma gelmedi. İnsanlar belli bir makam mevkidedirler. Atlarında bir takım insanlar vardır. Onlara kahrederler diyor.
Allah.
Onlara zulmederler. Onları küçük görürler. Onları hor görürler. Kendilerini bir şey zannederler. Değil mi? İşte bu zalimliğin alametidir. İnsan şöyle düşünüyor. Zalim kimdir? Zalim insanlara zulmedendir diye büyük bir resim var. O da diyor ki kardeş o büyük resim var da asıl şuna bak peygamberin uyarısına. Kendinden alçak olana kahreder. Küçüğü ezer. Amirdir, memuru ezer. Patrondur, işçiyi ezer. Onu hor görür ya işte bu zalimdir. İki, kadir olduğu zaman halkın malını zorla alır. Bak bu çok acı bir şey. Yani kişi gücü yettiği zaman diye mesela patronsun. Tamam işçilerim var. Tamam memurlarım var. Ne yapıyorsun? Güçlüsün ya. Onların parasından çalıyorsun. Maaşından çalıyorsun. İkramiyesinden çalıyorsun.
Çok tamam. Hayrını görecekmişsin gibi.
Çalıyorsun. İşte bak bu var bu zalimdir diyor. Zalimdir. Biz zalim böyle illa da insanlara zulmeden hükümdarlığa kılara zannediyoruz. Yok kardeşim. Eğer bak kadirsin, güçlüsün. Halkın malını zorla alıyorsun. Hak dediğin kim? Herkes işte. Alma. Üçüncüsü, hiç mübahatı olmaz nereden yer ve nereden giyer. Hiç düşünmez.
Dikkat etmez.
Haramdan mı geliyor? Helalden mi geliyor? Bu yediğim acaba bir sakıncası var mı yok mu? Hiç düşünmez. O, hani peygamberimiz diyor yani insan artık yani develerin susamış, develerin suya saldırdığı gibi saldırır. Yemeklere, içmeklere işte bak bunlar.
Muhteris insanın
işte
fotoğrafını çekiyor herhalde.
Şimdi biz şöyle düşünürüz. Ya yediği şeyin helal mi haram mı olduğuna dikkat etmeyen kişiye biz zalim demeyiz ki. Günahkar deriz. Peygamber diyor ki asıl zalimler bunlar işte. Bak zalimin üç alameti var. Kendinden aşağıdakilere hor bakıp zulmediyorsa. Eğer gücün yettiği halde İnsanların malına, servetine, parasına el koyuyorsan, onlara hakkını vermiyorsan ve halal haram nereden gelip düşünmeyip de ne bulup da tıkınıp yiyorsan işte sen zalimler kadrosundasın. Ne kadar acı bir şey.
Allah muhafaza.
Allah muhafaza. Ve biz biliyoruz ki Allah zalimlerin hasmıdır, düşmanıdır. Şimdi ne yapmış bak bu mübarek burada dili yenilenmiş hocam. Dil yenilenmiş burada. Yani zalimin belli bir tanımı yok. Dilden kastımız bizim bu. Münafığın belli bir tanımı yok. İşte kötünün iyinin bir tanımı, belli tanımları yok. Mesela ya Ali diyor, hasut da üç alamet olur.
Haset edin öyle mi?
Evet. Şimdi hasut biliyorsunuz faul vezninde Arapçada hocam çok fazla sıfatlar var. çok fazla. Mesela fail sıfat, fail sıfat, faude sıfat yapan vezinler. Hasut bunların en dipte olan, en hasetçisi hasutlar. Doğuştan hasetli olanlar bunlar. Kimdir bunlar? Her kim senin huzurunda çabulusluk eder ve yaltanır. Hı hı. İnsanların huzurunda gider, onlara yaltaklanır. Onlarla olmaya çalışır. Onlarla beraber olmaya çalışır. Tamam. Gıyabında onu gıybet eder. Yani yüzüne karşı insanları över, onlara yaltaklanır, tabasmus eder, ele tek öper, yüceder ama gıyabında onları gıybetini yapar.
Ve her kimseye musibet erişse şahatlık eder.
Çok güzel. Kime bela gelse ondan mutlu olur.
Ya.
Vay be. Başkasının felaketi onu mutlu eder yani.
O da zahirde mutluymuş gibi işte evet. Görüyor. Halbuki iş dünyası zift haline dönüşmüş.
Evet.
Dünyanın en huzursuz insanı. Etrafına da o huzursuzluğunu
evet,
ya, yaymaya ya. Çalışıyor sadece.
Şimdi hani derler ya, haset kişi müşriktir aslında derler. Müşriktir. Nasıl oluyor? Çünkü şöyle der diyor. Haset, gıpta ettiği kişiye gıpta ettiği şeyleri verdiği halde kendisine vermediği için Allah'a suçlayan kişidir diyor.
Allah muhafaza.
Allah muhafaza. Gıpta, yani hasetin çok tehlikeli tarafları var. Yani onda bu nimet var. Maddi olarak, manevi olarak, rütbe olarak, makam olarak bak. Ben değil bunu diyor kardeş. Kardeş, Allah onu sana vermişse sana da başka bir şey vermiştir.
Ona göre imtihandasın.
Evet.
Kimi yani, varlıkla, kimi yoklukla.
Evet, sana da bir şey vermiştir, tamam mı? Sen de buna bak yani. Ona haset ediyorsun, tamam ediyorsun. Ama haset ettiğin anda Allah'a suçladın da fark et ya. Ya Rabbi niye ona çok verin, bana niye az verin demektir. Çok güzel bir örnektir bunlar. Dolayısıyla bu örnekten her birisi ben şunu fark ettim. Yani hele hele bu dünyada, yaşadığımız dünyada bunlar çok daha fazla. Bu tür şeylere bizim ihtiyacımız çok daha fazla. Bak her an zalim durumuna düşebilirsin. Ben bunu görüyorum. Yani bugün çalıştırdığı insanların hakkı olan parayı vermiyorsan kardeşim, hakkı olan para belli ne oldu? Bir kişinin geçimini sağlayacağı para neyse bellidir o. Vermiyorsan sen zalim kadrosun nasıl kardeşim? Bunu anlayan.
Bile isteği geciktiriyorsan.
Geciktiriyorsan, yani, sürtüyorsan.
Yani, tabii.
Yani şu, başkalarının felaketi kendini rahmeti sayıyorsan, başkasının düşmesini kendini yükselmen sayıyorsan, başkasını üzüntüsü, senin sevincin sayıyorsan işte sen zalimsin kardeşim.
Hocam onlar biliyorsunuz saadetini sefalet zannedenler güruhu
i̇şte,
aynı.
İşte evet.
O saadetini sefalet aslında.
Benim bu adamı uyarmam lazım. Birisinin bu adamı uyarması lazım. Yaptığı yanlış yolda gittiğini söylemesi lazım. Bu kitaplar bu işi yapıyor.
Hakkında değil.
Evet, şimdi mesela biz bu kitabı okuyarak şimdi ben aydınlanmışım. Diyorum ki ya bunun önemli şeyler. İnsanlara sohbetleri, muhabbetlerimize bunları söyleyelim. Kardeş, eğer bu vasıflar sende varsa bunları terk etmeye çalış. Terk edemiyor musun? Allah'tan bunları terk etmek için bir imkan dile, bir fırsat dile, tamam mı? Hakikaten mesela araştırmışlar, cimride insanlara genetik bir takım sorunlar da var. Tamam, olabilir. Ama Allah'a dua et. Ya Rabbi bu kötü hasreti benden al de ya. Yani olur, her hasetçi bir insan olabilirsin. Tamam. Engelleyemiyorsun yani. İşte ama bunu anladın şu. Ben hasetçiyim ya, ben niye? Bunu almak için ya Rabbi diyor. Ben de böyle bir özel. Beni bundan al benden ya Rabbi. Bu hasetliği benden al. Bu kötülüğü benden al. Beni iyilerden kıl. O yüzden sık sık dua ediyoruz. İşte Allah'ım beni iyilerle yap, iyilerle. Ama bakın şöyle bir şey hocam. Yani sık sık söylüyoruz Kur'an'da. Cenab-ı Hak diyor ki İnna Allah'a ma sadıkın. Allah sadıklarla beraberdir. Ve bize diyor ki kûnû ma sadıkın. Sadıklarla beraber olun. Bak. Şu da var ki insan sadıklarla, salihlerle, iyilerle beraber olmazsa iyi kalamaz. Bunu anlaması lazım. Ya yani şimdi bizi kim dinliyor bilmiyorum ama herkes şunu bilecek. Kardeşim etrafına bak. Tamam. Etrafında iyi insanlar, salih insanlar, bu kurallara riayet eden insanlar yoksa senin iyi olma ihtimalin yok. Çok zor. İyi olabilirsin ama iyi kalamaz.
Çünkü insan çok hocam zor. En çok görüştüğü, hasbihal ettiği beş insanın ortalamasıdır bak.
Evet, evet.
Etrafınızda, civarınızda kimler var?
Evet, o yüzden demişler ki insan insanın aynasıdır. Senin kim olduğunu etrafındaki insanlara bakarak anlarım ben.
Hasari zira.
Evet, yani etrafında iyileri artırırsan sen iyi ol. Çünkü Allah mesela her zaman diyoruz. Allah kunu Sadıkîn, sadık olun yani, demiyor Allah.
Sadıklarla beraber olun.
Beraber olun diyor. Ne demek? Kişi sadık olamaz ya demek bu. Tek başına kalsın. Olmuyor ya. Ama üzüm üzüme baka baka kalır gibi. Ya insan iyilerle beraber ola ola iyi olmaya devam ediyor. İyilerle beraber olmaya devam edersek inşallah iyi öleceğiz yani. Ve ondan sonra peygamberler bile iyi dirilmek için Allah'a dua etmiştir. Ayetler var. Ne yapacağız? İşte bunları ben şimdi diyorum ki bu kötü hasletler sende varsa bunları düzelt. Düzeltmek kolay değil. Kardeşim o zaman Allah'a sığınacaksın. Ama Allah da sana diyor ki tamam bana sığın ama iyilerle beraber ol diyor.
Tabii.
İşte onu da unutma yani.
Evet şunu da biliyoruz hocam. Tabii hiçbir şekilde ümidimizi kaybetmiyoruz.
Tabii tabii işte basit bir şey.
Tabii.
Evet,
yarın Allah'ındır. Yani dilerse Rabbimiz hayatımızı bir anda bin hayırla süsleyebilir. İmkansızı mümkün kılan sadece Allah'tır.
İşte o niyetlerimize bağlı.
Birdenbire işlerimiz de düzeliverir. Allah kadirdir buna.
Tabii.
Buna inanmak asıl olan.
Evet yani bir iyi insanla karşılaşıp hayatı tamamen değişen nice insanlar.
Daha olmaz olur mu pek
yani
tabii.
Bir iyi insanla karşı karşıya size bir söz söylüyor. O söz sizin hayatını tamamen değiştiriyor. O zaman içimizde hani şöyle bir şey vardır. Kalplerin derinliklerini ancak Allah bilir.
Aminna, aminna.
Dolayısıyla bizim kalbimizin içinden geçen niyetleri Allah bilir. Eğer ben kalbimde iyi niyetleri besliyorsam, ya Rabbi beni iyilerle karşılaştır, iyilerle haşret diye dualar ediyorsam, Allah beni iyilerle karşılaştır.
Muhakkak, her yerde geçir.
Aferin, yani benim kulum iyilerle olmak istiyor. O senin karşına iyi çıkar.
Olmazları dolduruverir.
Tabii canım.
Eksileri
kapatır. Onu verir yani. Tabii. Ama sen böyle bir temenni içerisinde, böyle bir niyaz içerisinde ol yani.
Evet.
Değil mi? Mesele bu hocam.
Mesele bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bence işte ruhlarınızı hikmetli sözlerle dinlendiriniz yani. Diye buyuruyordu ya Hazreti Ali Efendimiz. Bugün öyle bir program oldu. Daha nice inşallah önümüzdeki söz ola programlarında bu manada.
İnşallah bunlara devam ederiz. Bu
hikmetli ve hakikatli sözlere ihtiyacımız var. Hepimiz. Altın öğütler bunlar hepimiz. Gerçekten.
Peygamberimiz Hazreti Ömer'i hacca uğurlarken malum emir olarak bana dua et diyor.
Evet.
Hazreti Ömer şaşırıyor. Sen dua, hepimizin duaya ihtiyacı var.
Tabii canım.
Hepimizin bu hikmete ihtiyacı
hikmetli
var.
Hikmetli nasihatlere ihtiyacımız var. Bunları bugün Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin o kıymetli eseri vesilesiyle gönlümüze taşıdığınız için çok teşekkür ederiz. Şemseddin Sivasi deyince de ilk hatırladığımız hakikatli ve hikmetli sözlerden biri nedir? Birçok dinleyicimizin de hatırlayacağı üzere. Sür çıkar ya. Ayarı dilden ta tecelli ede hak. Allah Allah. Padişah konmaz saraya hane mamuru olmadan.
Ya, ya.
Sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamuru olmadan. Evet. Çok kısa bunun şeyini.
Ne kadar güzel. Yani ayar yani yabancılar, dünyalıklar, arzular, hırslar, şehvetler, kinler kalbimizi kaplamış. Diyoruz ki Allah da gelsin buraya.
Yani ama Allah'tan gayrı ne varsa, ne varsa gönlünden içimizde. Çıkar ki diyor.
Ta,
hak sende tecelli.
Evet çünkü bir eve temizlemeden padişah konuk gelir mi canım oraya ya? Hep şu denmiştir bak Allah yarattığı her kulun kalbine tecelli eder. Ama sen kalbini kapamışsın Allah'a. Oraya girmez. Kinlerle, şehvetlerle, nefislerle, arzularla, kötü niyetlerle, hasetlerle oraya kapatmışsın. Kalbimiz o kötücü duygular tarafından ele geçirilmiş.
Tabii.
Diyor ki bunları at ki hak gelip oraya otursun.
Evet. Hepimiz inşallah sürüp çıkaralım ayarı dilden ki ta tecelli etsin hak.
Evet.
Padişah konmaz saraya hane mamuru olmadan. Efendim Profesör Doktor Dursun Töker hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vakitlerinizi ayırıp bugün de Söz Ola programında bizlere yol arkadaşlığı yaptığınız, sadamıza kulak verdiğiniz bu hikmetli nasihatleri bu mikrofonlar vasıtasıyla sizlere ulaştırdık. Ama siz çok değerli bir müşterisiniz aziz dinleyicilerim. Dinlediğiniz, kıymet atfettiğiniz ve inşallah buradaki sözleri alıp etrafınızla çoğalttığınız, paylaştığınız için en büyük teşekkür de sizlere gelsin. Kıymetli hocama da çok çok teşekkürler. Nasipse haftaya aynı saatlerde yine Erkam Radyo'da huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olunuz.
Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
Çok sağ olun.